Ayrım 15, Nemesis, Joe Nesbo, sayfa 215. Üçüncü kitap, 20. bölüm, İniş. Üzerine doğrultulmuş namluya bakan bir insanın aklından neler geçer? Hiçbir şey düşünmediklerini düşünüyorum bazen. Bugün tanıştığım kadın gibi, vurma beni dedi. Böyle yalvarmasının en ufak bir fark yaratacağına gerçekten inanıyor muydu? İsim kartında Dan Norske Bankası ve Catherine Schoen yazılıydı. Adıyla soyadında neden o kadar çok C ve H olduğunu sorduğumda bana aval aval inek gibi baktı ve vurma beni dedi tekrar. Az kalsın kontrolümü yitirecek, möğleyerek onu boynuzlarının arasından vuracaktım. Trafikte sıkıştım. Terli yapış yapış sırtım koltuğa yaslı. Radyo NRK 24 saat haber kanalında henüz bir şey yok. Saatime bakıyorum. Normalde yarım saatte yazlığa kapağı atardım. Önümdeki araba katalitik dönüştürücülü. Klimayı kapıyorum. İş çıkışı trafiği başladı. Ama her zamankinden de ağır akıyor. İleride kaza mı oldu acaba? Yoksa polis yollarımı kesti? İmkansız. Paraların olduğu çanta arka koltukta duruyor. Üstü ceketle örtülü. Çantanın yanında dolu AG3 var. Öndeki araba 2 metre ilerliyor, sonra yine duruyoruz. Onları görünce sıkılsam mı, kaygılansam mı, yoksa sinirlensem mi karar veremiyorum. Arabaların arasında beyaz çizgide yürüyen 2 polis. Biri üniformalı bir kadın, diğeri ise gri paltolu ve uzun boylu bir adam. İki yanlarındaki arabalara dikkatle bakıyorlar. Biri duruyor ve emniyet kemerini takmamış bir sürücüye gülümseyerek bir şeyler söylüyor. Bu rutin bir kontroldür belki de. Yaklaşıyorlar. NRK 24 saat haber kanalından gelen boğuk bir ses, hava sıcaklığının 40 dereceyi aştığını ve güneş çarpmasına karşı önlem alınması gerektiğini söylüyor. İngilizce. Dışarısının soğuk olduğunu bilsem de otomatikman terlemeye başlıyorum. Arabamın önünde duruyorlar. O polis, Harry Hall. Kadın da Stine'ye benziyor. Geçip giderlerken kadın bana bakıyor. Rahatlayarak nefes veriyorum. Tam kahkaha atacakken pencereye tık tık vuruluyor. Başımı yavaşça çeviriyorum. İnanılmayacak kadar yavaşça. Kadın gülümseyince pencerenin inik olduğunu fark ediyorum. Tuhaf. Kadın bir şeyler söylüyor ama öndeki arabanın motor gürültüsü yüzünden anlamıyorum. Ne diye soruyorum gözlerimi tekrar açarak. Koltuğunuzun sırtını dikleştirir misiniz lütfen? Koltuğumun sırtını mı diye soruyorum şaşkınlıkla. Birazdan inişe geçeceğiz beyefendi. Kadın tekrar gülümseyip ortadan kayboluyor. Uykulu gözlerimi ovuşturunca her şeyi hatırlıyorum. Soygunu, kaçışı, yazlıkta hazır duran, içinde uçak bileti bulunan çantayı. Prensin ortalık süt liman değişini. Yine de Gardemoen Havalimanı'nda pasaportumu gösterirken biraz kaygılıydım. Uçak kalktı. Her şey plana uygun gitti. Pencereden dışarı bakıyorum. Rüya diyarından tamamen çıkmadığım belli. Yıldızların üstünde uçuyormuşum gibi hissediyorum bir an. Sonra yıldızların şehir ışıkları olduğunu fark ediyorum ve kiraladığım arabayı düşünmeye başlıyorum. Bu büyük, dumanlı, pis kokulu şehirde geceyi bir otelde geçirip de yarın arabayla güneye mi gitsem? Hayır, jetlag yüzünden yarın da yorgun olurum. Gideceğim yere bir an önce gideyim en iyisi. Orası söyledikleri kadar kötü değil. Hatta konuşacak birkaç Norveçli bile var. Güneşe, denize ve daha iyi bir hayata uyanmak, plan bu. En azından benim planım. Hostes koltuk masamı kapatırken içkimi kaptırmamaya başarıyorum. Plana neden güvenmiyorum peki? Motorun uğultusu yükselip alçalıyor. İnişe geçtiğimizi hissedebiliyorum. Neyin geleceğini bildiğimden gözlerimi kapatıp içgüdüsel olarak derin bir nefes alıyorum. O geliyor. Üstünde onu ilk gördüğüm zamanki elbise var. Tanrım, onu şimdiden özlüyorum. Yaşasaydı bile özlemimi gideremeyecek olmam bir şeyi değiştirmiyor. Onun her şeyi imkansızdı. Erdemi ve şehveti. Tüm ışıkları emermiş gibi görünse de altın gibi parlayan saçları. Yanaklarından yaşlar süzülürken ki asi kahkahası, içine girdiğimde gözlerindeki nefret, beni sevdiğini söylerken yalan söylemesi, ama tartışmalarımızdan sonra ona saçma sapan bahanelerle geri dönmemden gerçekten haz alması, Yatakta onun yanında yatarken, başım yastıkta bir başkasının bıraktığı ize gömülüyken bu bahaneleri ona yinelerdim. Aradan epey zaman geçti, milyonlarca yıl. Devamını görmemek için gözlerimi sımsıkı kapıyorum. Onu vurmamı, göz bebeklerinin kara güller gibi yavaşça büyümesini, akan kanı, bezgince iç geçirircesine şıpır şıpır damlayan kanı, boynunun kırılmasını ve başının geriye yatmasını. Ve sevdiğim kadın artık ölü, bu kadar basit. Ama hala anlamsız geliyor, işin güzel tarafı bu. Öyle basit ve güzel ki, ona katlanarak yaşamak zor. Kabin basıncı düşüyor ve gerilim artıyor. İçeriden görünmez bir güç kulak zarlarıma ve yumuşak beynime baskı yapıyor. İçimden bir ses böyle olacak diyor. Kimse beni bulmayacak, kimse sırrımı öğrenmeyecek. Ama plan yine de patlayacak. İçeriden. 21. Bölüm Monopol. Harry radyo alarmı ve haberlerle uyandı. Bombardıman şiddetlenmişti. Tekrar saldırıya geçilmiş gibiydi. Kalkmak için sebep bulmaya çalıştı. Radyodan gelen ses 1975'ten beri Norveçli erkeklerin ortalama ağırlığının 13 kilo, Norveçli kadınların ortalama ağırlığınınsa 9 kilo arttığını söylüyordu. Harry gözlerini kapayınca Auna'nın bir sözünü anımsadı. Gerçeklerden kaçmanın haksız bir kötü şöhreti vardı. Uykuluydu. Küçükken yatakta yatarken, kapı aralıkken, babasının evin içinde dolanıp bütün ışıkları birer birer söndürmesini dinlerken, söndürülen her ışıkla birlikte yatak odası kapısının ardındaki karanlık giderek koyulaşırken de bu sıcak tatlı hisse kapılırdı. Son haftalarda Oslo'da gerçekleştirilen soygunlardan sonra şehir merkezindeki en korumasız bankaların çalışanları silahlı özel güvenlik görevlisi talebinde bulundular. Polis Grönland Sleiret'teki Der Norske Bankası şubesinin soyulmasından da infazcı lakaplı adamın sorumlu olduğundan şüpheleniyor. Bu kişi cinayet. Harry soğuk linolyuma bastı. Aynada gördüğü yüz Picasso'nun son döneminden bir portre gibiydi. Beate telefonda konuşuyordu. Harry'i ofis kapısında görünce başını hayır anlamında salladı. Harry başıyla onaylayıp gitmeye davrandı. Ama Beate el sallayarak onu geri çağırdı. Yine de yardımınız için teşekkürler diyerek telefonu kapattı. Rahatsız mı ediyorum diye sordu Harry kadının önüne bir fincan kahve bırakırken. Hayır, fokustan bir şey çıkmadığını söylemek için kafa salladım. Demin konuştuğum adam listedeki son kişiydi. O zaman aralığında fokusta olduğunu bildiğimiz onca adamdan sadece biri iş tulumlu bir adam gördüğünü hayal meyal hatırlıyor. O da soyunma odasında görüp görmediğinden bile emin değil. Harry oturup etrafa bakındı. Beyatı'nın ofisi derli topluydu tahmin ettiği gibi. Pencere pervazında duran saksının içindeki Harry'nin türünü bilmediği ama tanıdık gelen bitki hariç kadının odası kendisininki kadar sadeydi. Harry Beyatı'nın masasında sırtı dönük duran çerçeveli fotoğrafı fark etti. Sadece erkeklerle mi konuştun diye sordu. Sonuçta infazcının erkek soyunma odasına girdiğini varsayıyoruz değil mi? Sonra da Morristown sokaklarında normal bir insan gibi yürüdüğünü, evet. Grönland Sleirat'ta yapılan dünkü soygunla ilgili yeni bir şey var mı? Yeniden kastına bağlı, önceki soygunların kopyası diyebilirim. Aynı giysiler ve AG3. Soyguncu bir rehin aracılığıyla konuşmuş, ATM'deki parayı almış, her şeyi 1 dakika 50 saniyede halletmiş. İpucu yok, kısacası... İnfazcı dedi Harry. ''Bu ne?'' Beyate fincanı kaldırıp içine baktı. ''Cappuccino, Alvorsen'in selamı var.'' ''Sütlü kahve mi?'' Kadın burun kıvırdı. ''Tahmin edeyim, baban sade kahve içmeyen insanlara asla güvenmemeni söyledi değil mi?'' Beyate'nin yüzündeki şaşkınlığı görünce hemen pişman oldu. ''Kusura bakma.'' diye mırıldandı, ağzımdan kaçtı. ''Salaklık ettim.'' Şimdi ne yapıyoruz diye sordu Beyate çabucak kahve fincanının kulpuyla oynarken. Başa döndük. Harry koltuğa yayılıp botlarının uçlarını inceledi. Hapishaneye gir. Ne? Hapishaneye gir. Başlama noktasından geçsen de 2000 kronunu alamazsın. Ne diyorsun? Monopol oyunu, başka seçeneğimiz kalmadı. Şansımızı deneyeceğiz. Hapishanede, Botsen hapishanesinin numarası var mı sende? Bu zaman kaybı, dedi Beate. Harry'nin yanında koşar adım yürürken sesi kanalda yankılanıyordu. Olabilir, dedi Harry. Soruşturma işinin %90'ı öyledir zaten. O adamla ilgili bütün raporları, onunla yapılan bütün görüşmelerin metinlerini okudum. Dişe dokunur bir şey söylemiyor hiç. Alakasız, felsefi laflar ediyor sadece. Harry tünelin sonundaki gri demir kapının yanındaki interkomun düğmesine bastı. Bir şeyi kaybettiysen aydınlıkta ara derler, bilir misin? İnsanların aptallığıyla ilgili bir atasözü sanırım. Bana gayet mantıklı geliyor. Kimliklerinizi kameraya kaldırın, dedi hoparlörlerden gelen bir ses. Onunla tek başına konuşacaksan ben neden geliyorum ki, diye sordu Beate Harry'nin peşinden giderek. Alan'la benim zanlıları sorgularken kullandığımız bir yöntemdi bu. Birimiz konuşurken diğerimiz öylece durup dinlerdi hep. Konuşma çıkmaza girerse mola verirdik. Konuşan bensem dışarı çıkardım. Alan da sıradan şeylerden bahsetmeye başlardı. Sigarayı bırakmaktan, bugünlerde televizyondaki her şeyin berbat olduğundan filan bahsederdi. Veya sevgilisinden ayrıldıktan sonra kira masrafının ne kadar arttığından. Onlar biraz çene çaldıktan sonra ben başımı içeri uzatırdım ve işimin çıktığını, görüşmeye Ellen'in devam etmesi gerektiğini söylerdim. İşe yarıyor muydu? Her seferinde. Hapishane meydanının girişindeki basamakları çıktılar. Kalın kurşun geçirmez camın ardındaki hapishane görevlisi başıyla onay verip bir düğmeye bastı. Gardiyan şimdi gelir, dedi boğuk sesle. Gardiyan cüce gibi paytak paytak yürüyen, tıknaz ve kaslı bir adamdı. Onları hücre blokuna götürdü. Bu üç katlı galeride dikdörtgenin bir aladın çevresindeki açık mavi hücre kapıları sıra sıra yükseliyordu. Katların arasında tel örgüler vardı. Ortalıkta kimse görünmüyordu. Sessizliği uzak bir yerde kapanan bir kapının sesi bozdu sadece. Harry buraya daha önce birçok kez gelmiş olsa da bütün bu kapıların ardında toplumun zorla hapsetmeyi uygun bulduğu insanların olmasını saçma buluyordu hala. Bunu canavarlık olarak görmesinin sebebini bilmiyordu. Ama cezanın kamusal anlamda kurumsallaştırılmış, fiziksel tezahürünü görmekle ilgiliydi. Terazi ve kılıç. Üzerinde siyah ziyaretçiler yazılı kapıyı açan gardiyanın anahtarları şıngırdadı. İşte burası. Gitmeye hazır olduğunuzda kapıya vurun yeter. İçeri girdiler. Kapı arkalarından gürültüyle kapandı. Sonraki sessizlikle bir floresan lambanın hafif ve kesintili cızırtılarıyla duvarda asılı duran ve odanın uçuklaşmış renklerine solgun gölgeler düşüren plastik çiçekler Harry'nin dikkatini çekti. Bir masanın arkasındaki sarı duvarın tam ortasındaki sandalyede bir adam dimdik oturuyordu. Ön kollarını masaya, bir satranç tahtasının birer yanına koymuştu. Saçları kulaklarının arkasına atılmış, arkadan sımsıkı toplanmıştı. Üstünde iş tulumuna benzeyen pürüzsüz bir üniforma vardı. Floresan lambanın her yanıp sönüşünde adamın biçimli kaşları, düz burnunun gölgesiyle birlikte net bir T şekli oluşturuyordu. Ama Harry'nin cenazede gördüğü adamı tanımasını asıl sağlayan şey onun yüz ifadesiydi. O ifade hem ıstırabı hem de Harry'e birini hatırlatan bir duygusuzluğu içeriyordu çelişkili bir şekilde. Harry Beate'ye kapının yanında oturmasını işaret etti. Bir sandalye alıp masaya götürdü ve Raskol'un karşısına oturdu. ''Bizimle görüşmeye zaman ayırdığınız için teşekkürler.'' ''Burada zaman boldur.'' dedi Raskol şaşılacak kadar canlı ve kibar bir sesle. Doğu Avrupalı gibi R'leri vurgulayarak düzgün diksiyonla konuşuyordu. ''Anlıyorum. Adım Harry Hall. Meslektaşımın adı da...'' ''Beate Lön. Babana benziyorsun Beate.'' Harry Beate'nin inlediğini duyunca geriye doğru döndü biraz. Kadının yüzü kızarmamıştı. Tersine soluk teni iyice beyazlaşmıştı ve ağzı çarpılmış halde tokat yemişçesine dona kalmıştı. Masaya bakan Harry öksürdü. Raskol'la arasındaki masanın neredeyse tuhaf simetrisini, tek bir küçük ayrıntının bozduğunu fark etti. Satranç tahtasındaki şahlarla vezirlerin. ''Seni daha önce nerede gördüm Hall?'' ''Genellikle ölü insanların civarında görürler beni,'' dedi Harry. Aha, cenazede. Iverson'un bekçi köpeklerinden biriydin. Hayır. Bunu sevmedin ha? Onun bekçi köpeği olduğunu söylememi, kavgalı mısınız?
Hayır dedi Harry, birbirimizden haz etmiyoruz o kadar. Anladığım kadarıyla siz ikiniz de birbirinizden haz etmiyorsunuz.
Raskol hafifçe gülümsedi. Floresan lamba titreşti. Gücenmemiştir umarım. Çok pahalı bir takım elbiseye benziyordu.
Olan takım elbiseye oldu sanırım.
Ona bir şey söylememi istiyordu. Ben de bir şey söyledim.
Muhbir lekesinin asla çıkmayacağını mı?
Fena değilsin dedektif ama mürekkep zamanla çıkar. Satranç oynar mısın?
Harry onun doğru rütbeyi kullandığını fark ettiğini belli etmek istemedi. Belki de tahmin etmişti.
Sonrasında vericiyi nereye sakladın diye sordu. Bütün blokun altını üstüne getirmişler. Sakladığımı kim söyledi? Siyah mı, beyaz mı?
Norveç'te gerçekleştirilen büyük banka soygunlarının çoğunda senin parmağın varmış hala. İşleri buradan yürütüyormuşsun ve çalıntı paranın bir kısmı senin yurt dışındaki banka hesabına yatırılıyormuş.
Botsen'de ağ kanadında kalmak için uğraşmanın sebebi bu mu? Burada az ceza almış mahkumlarla tanışabildiğin için mi? Onlar kısa sürede serbest bırakılınca senin burada kurduğun planlarını uyguladıkları için mi? Peki serbest kaldıklarında onlarla nasıl haberleşiyorsun? Cep telefonların mı var burada, bilgisayarların?
Raskol iç geçirdi.
İyi bir başlangıç yapmıştın dedektif ama beni sıkmaya başladın. Oynayalım mı, oynamayalım mı?
Bu oyun sıkıcı dedi Harry. Bir şeyini oynarsak o başka.
Bana uyar, nesine oynayalım?
Buna. Harry tek bir anahtarla pirinç bir isim levhası takılı bir anahtarlık kaldırdı.
''O nedir?'' diye sordu Raskol.
''Kim bilir? Bazen riske girmek, masaya sürülen şeyin değerli olduğuna inanmak gerekir.''
''Buna neden inanayım ki?''
Harry öne eğildi. ''Çünkü bana güveniyorsun.''
Raskol kahkahayı bastı. ''Sana güvenmem için tek bir sebep söyle, Spioni.''
''Beyate'' dedi Harry, gözlerini Raskol'dan ayırmadan. ''Bizi yalnız bırakır mısın?'' Kapıya vurulduğunu işitti, ardından anahtar şıngırtıları geldi, kapı açılıp kapandı.
''Bir bak.'' Harry anahtarı masaya koydu.
Raskol gözlerini Harry'ninkilerden ayırmadan ''Aa'' diye sordu. Harry satranç tahtasındaki beyaz şahı aldı. Şah el oymasıydı ve güzeldi.
Hassas bir sorunu olan bir adamın baş harfleri. Adam zengindi, karısı ve çocukları vardı. Evi ve yazlığı, köpeği ve metresi. Hayatı güllük gülistanlık görünüyordu.
Harry satranç taşını ters çevirip başının üstünde döndürdü.
Ama zengin adam zaman geçtikçe değişti. Olaylar hayatındaki en önemli şeyin ailesi olduğunu anlamasını sağladı. Bu yüzden şirketini sattı, metresinden ayrıldı. Kendine ve ailesine artık birbirleri için yaşayacaklarına söz verdi. Mesele şuydu ki metres adamı tehdit etmeye başladı. İlişkilerini ifşa edeceğini söylüyordu. Şantaj yapmış da olabilir. Açgözlü olduğundan değil, fakir olduğundan. Ayrıca hayatının en büyük sanat eserini tamamlamak üzere olduğunu düşünüyordu. Ve onu sergilemek için paraya ihtiyacı vardı. Adamı giderek daha fazla zorladı ve sonunda bir gece adam onu ziyaret etmeye karar verdi. Herhangi bir akşam değildi, özel bir akşamdı. Çünkü kadın eski bir sevgilisinin geleceğini söylemişti.
Bunu adama neden söylemişti? Kıskandırmak için mi? Veya kendisini başka erkeklerin arzuladığını göstermek için mi?
Adam kıskanmadı, heyecanlandı. Muhteşem bir fırsattı bu.
Harry Raskol'a baktı. Raskol kollarını kavuşturmuş halde Harry'i seyrediyordu.
Dışarıda bekledi, uzun süre bekledi, kadının evinin ışıklarını seyrederek. Gece yarısından hemen önce kadının misafiri gitti. 40 yılda bir gelmiş bir misafirdi. Soruşturma açılırsa bütün akşamı Anna'yla birlikte geçirdiğini söyleyecek tanıklar çıkardı mutlaka. En azından Anna'nın meraklı komşusu bu adamın akşamın başında zili çaldığını duymuş olmalıydı. Bizim adamımızsa zili çalmadı. Adamımız anahtarla içeri girdi. Merdivenleri usulca çıkıp kadının dairesinin kapısını açtı.
Harry siyah şahı alıp beyaz şahla karşılaştırdı. Yakından bakmayınca birbirinin aynısı sanılabilirlerdi. Silah ruhsatsız. Anlanındı belki de. Sevgilisinin de olabilir. Dairede tam olarak neler oldu bilmiyorum ve muhtemelen kimse bilemeyecek. Çünkü Anna öldü. Polise göre durum ortada, intihar.
Sen öyle düşünmüyor gibisin.
Raskol keçi sakalını sıvazladı.
Hem neden kendini polisten ayrı tutuyorsun? Bu vakanın üstüne tek başına çalıştığını mı söylemeye çalışıyorsun dedektif?
Ne demek istiyorsun?
Ne demek istediğimi gayet iyi biliyorsun. Konuştuklarımız aramızda kalacakmış gibi yapmak için meslektaşını dışarı göndermeni anlıyorum. Ama...
Raskol avuçlarını birleştirdi.
Gerçi bu mümkün olabilir. Bildiklerini başka kimse biliyor mu?
Harry başını hayır anlamında salladı.
Neyin peşindesin peki, para mı?
Hayır.
Yerinde olsam o kadar acele etmem dedektif. Bu bilginin benim için değerini söylemeye fırsatım olmadı henüz. Büyük bir meblağdan bahsediyor olabiliriz. Söylediklerini kanıtlayabilirsen ve suçlu kişi, nasıl desem, devleti karıştırmadan cezalandırılabilirse...
Mesele o değil dedi Harry, alnındaki terin belli olmadığını umarak. Mesele sendeki bilginin benim için değerli olup olmadığı.
Teklifin nedir Spioni?
Teklifim dedi Harry, iki şahı tek elinde tutarak, bir takas. Sen bana infazcının kimliğini söyle, ben de Anna'yı öldüren adamın aleyhinde kanıt bulayım.
Raskol kıkırdadı. Boş versene, artık gidebilirsin Spioni.
Bir düşün Raskol.
Hiç gerek yok, ben paranın peşinde koşan insanlara güvenirim. Bir davanın peşinde koşanlara güvenmem.
Birbirlerini süzdüler, floresan lamba cızırdadı. Harry başıyla onayladı, satranç taşlarını yerlerine koydu. Ayağa kalktı ve gidip kapıya vurdu.
Anna'yı seviyordun herhalde dedi sırtı Raskol'a dönük halde dururken.
Zorgen Frigata'daki daire sana ait görünüyor. Ve şunu biliyorum ki Anna beş parasızdı.
Ya,
dairesinin olduğundan yöneticiye anahtarı sana göndermesini söyledim. Bugün gelir, onu benden aldığın anahtarla karşılaştır bence.
Neden?
Anna'nın dairesinin üç anahtarı var. Biri Anna'daydı, ikincisi elektrikçideydi. Bu anahtarı ise sana bahsettiğim adamın yazlığında buldum. Komedin çekmecesinde. Üçüncü ve son anahtar. Anna öldürüldüyse kullanılmış olabilecek tek anahtar bu.
Dışarıdan gelen ayak seslerini duydular. Ve inandırıcılığımı arttıracaksa şunu söyleyeyim ki dedi Harry, ben kendimi kurtarma derdindeyim sadece.
15. ayrımın sonu. Sayfa 228.